Ayrım 12.
Gerçi Behlül mektubunu yazalı epeyce olmuş ama elime ancak geçti. Okur okumaz da soruna yaklaşımında şimdiye dek dokunmadığımız taraflar olduğunu görüp hepinize yansıtmaya karar verdim. Okuyunca göreceksiniz ki akıl için yol gerçekten birdir. Behlül'e göre konu Türkiye ve aynı kategoride bulunan emperyalist sistemin bütün gelişmemiş ülkelerindeki devrimci hareketlerin önemli bir sorununa parmak basıyor. Sosyalist düşünceyi halka yayma, örgütlenme, politik iktidarı ele geçirme ve sosyalizmi uygulama konusunda çeşitli düşüncelerin ve buna bağlı olarak bol miktarda parti ve grupların cirit attığı bu ülkelerde bu parti ve grupların sık sık tutum değiştirmesiyle sorun daha da karmaşık bir durum almaktadır. Ayrıca mesele, Türkiye Sosyalist Hareketi'nin izleyeceği yol ve öğrenci gençliğin bu hareket içinde alacağı yerdir. Öğrenci devrimcilerin uzun yıllardır içinde bulundukları bunalımın ve özellikle 1965'ten bu yana burjuva üst yapı kurumlarına karşı gösterdikleri feodal gibi görünen tepkinin sosyalist davranışlara dönüşmesi ancak genel olarak devrimci hareketin yönünü tayin etmesi ve güçlü bir partiye sahip olunmasıyla çözümlenebilir. Bu yöndeki davranışların başladığını görmek olanak dışı değil. Meriç gibi arkadaşların tutuşu tekke devrimciliğini açtıklarına, yeni bir arayış içine girdiklerine her gün tanık oluyoruz. Bugün tek tek ve birbirinden habersiz bireylerden oluşan bu hareketin önümüzdeki yıllarda yeni sentezlere ulaşması mümkündür. Bilindiği gibi Türkiye 20-25 yıldır hızlı bir kapitalistleşme sürecine girmiştir. Bu çarpık da olsa yoğun bir işçi sınıfının doğumuna neden olmuştur. Fakat işçi sınıfının güçlü olmadığını, kurtuluşu olan sosyalizmi benimseyip mücadelesini vermediğini görüyoruz. Bunun nedeni de şudur. Bir defa işçi sınıfı yenidir, köy kökenlidir ve feodal üst yapıyı hala korumaktadır. Buna bağlı olarak Türkiye'de henüz yerleşmiş bir sosyalist gelenek oluşamamıştır. Ayrıca egemen sınıfların yoğun baskısı, sosyalizm biliminin yayılmasını, önemli eserlerin dilimize çevrilmesini önlemiştir. Bu durumda ne olacaktır? Elbette az gelişmiş ülkelerin sosyalistleri de az gelişmiş olacaktır. Biz devrimcilerin davranışlarındaki olumsuzluklarda kırsal kesimden gelmemizin mutlaka önemli payı vardır. Ama bu tek neden değildir. Zamanınızı almamak için bunları kısaca belirtmek istiyorum. Birincisi, sizin de değindiğiniz gibi öğrenci gençlik çoğunlukla kırsal kesimden gelmekte. Belli bir yaşa kadar feodal düşüncenin baskısı altında yetişmekte, daha sonra da sosyalist fikirle karşılaşınca onun ihtiyaçlarına çözüm getirdiği için bunu hemen kabul etmektedir. Bu yüzden ve zorunlu olarak burjuva kültürünü atlamakta ve arada bir boşluk doğmaktadır. Bundan ötürü genel olarak benimsediğimiz sosyalizmin bilimini de iyice kavrayamamak durumuna düşmekteyiz. Çünkü Marksizmin kurucuları bu işi burjuva düşünürlerini eleştire eleştire yapmışlardır. Biz Marx'ı okuruz, o da tam olarak değil, Hegel'den haberimiz yok, Montaigne'i bilmiyoruz, kısacası burjuva ve ilk çağ düşünürleriyle tanışamıyoruz bir türlü. Bu yüzden sağlam bir sosyalist kültüre sahip olamıyoruz. Klişelerle işi idare etmeye çalışıyoruz. Türkiye'den şimdiye kadar enternasyonel bir düşünürün, dünya sosyalistlerinin okuyabileceği değerli birkaç eserin çıkmayışı bunun en açık kanıtıdır. Ayrıca köylü nüfusun çoğunlukta olmasına bakıp feodal alt ve üst yapının son 25 yıldır hızla parçalandığını görmeyen bazı gruplar, Asya'da gerçekleştirilen devrim modellerini bize aynen aktarmaya çalışmakta ve bu yüzden köylünün kuyruğuna takılmaktadır. İstanbul'un spor ve sergi sarayında bir halk gecesinde köylü kasketi giyecek kadar gülünç duruma düşebilmektedirler. Bundan sonra giyim kuşam konusundaki tek düzeliğin üniforma kaygısından değil, belirli türden giysilerin ucuz, öğrencilerin ise genellikle yoksul olmasından doğduğunu ileri süren Behlül mektubuna şöyle devam ediyor. Ben sanata karşı olmaması gereken tepkileri de burjuva kültürünün atlanmasına bağlıyorum. İnsan bilmediği, anlamadığı şeyi sevemez ama bu yüzden yatsımamak gerek. Görüp öğrenip eğer düşüncemizle uyuşmuyorlarsa onlarla savaşmak gerek. Öğrenci devrimciler arasındaki katı ilişkilere gelince ben bunu pek yadırgamıyorum. Bugün hala sosyalist hareket işçi sınıfınca yürütülmemektedir. Bu iş aydınlara, özellikle öğrencilere düşmektedir. Bu yüzden bir araya gelen 5-10 kişi kendisini işçi sınıfı partisi zannetmekte, hayatında gerçek parti görmediği için de işi geleneksel tekke ilişkileri içinde idare etmeye çalışmaktadır. Sonuç olarak bu durum daha fazla süremeyecektir. İşçi sınıfının politik mücadelede ağırlığının artması, güçlü bir partiye sahip olması ve sosyalist kültürün yaygınlaşmasıyla bütün bu olumsuzluklar kendiliğinden yok olacaktır. Bu durum sürmesine elbette daha fazla süremeyecektir ama doğrusu ben Behlül gibi işçilerin ağırlığının artması, partinin ortaya çıkmasıyla her şeyin güllük gülistanlık olacağına da pek inanmıyorum. Daha doğrusu diyalektik düşünce beni inanmaktan alıkoyuyor. Çünkü o zaman da bürokratlığa karşı mücadele verilecek, örgütün aygıta dönüşmesine karşı mücadele verilecek, komuta yerlerinin gerçek üreticilerin elinde kalması için mücadele verilecek. Hasılı bu işin ucu uzun. Fakat Behlül'ün altını çizdiği burjuva kültürünü atlamak noktası galiba hepimizin üzerinde derin derin düşünmemiz gereken bir nokta. Sanırım zorlayıcı planlamayla endüstrileşen ülkelerin sanayici gücü olup sanayi toplumu olmaması da bu konuyla ilgili. Ne dersiniz? İleriye kaçış. Öğrencilerin devrimci süreç içinde itici güç olamayacaklarını, üretimden çok tüketime yatkın bir toplumsal grup olmalarına bağlayarak açıklamıştım ya, bazı hızlı yiğitlerden ateşli mektuplar aldım. Bunlardan ateşli olmasına ateşli ama mektubuna imza atmaya sıra geldi mi yüreksiz birisi, Sandıklı'dan öğrencinin tüketici olmadığını savunuyor, kanıt olarak da çok öğrencilerin proleterlerin arasında çalıştığını gösteriyordu. Mektubunu uygun bir zamanda cevaplandırmak için kenara ayırmışım. Tam bu sırada daha önce yine bir mektubunu söz konusu ettiğim Behlül Ablak'tan konuya ciddi ciddi eğilen bir mektup gelmez mi? Ben öğrenci değilim. Behlül ise besbelli hem öğrenci hem de bu işleri içinden yaşayarak eleştirel bir tutumla izleyip gözlüyor. Düşündüm ki ileri sürdüğü savlar konu üzerinde diyeceği olanların içindekileri boşaltmasına da sorunun bir de bu ışık altında tartışılmasına da yardımcı olabilir. Bu öğrenimden kopuşun altında yatan nedenler nelerdir? Ekonomik, biyolojik sebeplerden ileri gelen olağan kopuş bir yana, kendi isteğiyle öğrenimi bırakmanın çeşitli nedenleri olabilir. Birincisi, uzun boykotların, faşistlerle sürekli çatışmaların ortaya çıkardığı derslerde başarısızlık, giderek okuma şevkinin kırılması. İkincisi, sosyalizmin doğru kavranılamaması ve bu yüzden proleterleşme, düzenle bağlarını koparma gibi konulardan hareketle ailenin okulun terkine kadar varma. Üçüncüsü, bizim meşhur grup yöneticilerinin devrim sanki yarın olacakmışçasına, eyleme geçilmezse treni kaçıracaklarmışçasına gençlik üzerine yaptıkları hareketli, heyecanlı, aldatıcı propagandadır. Devrimden çok istediği gibi kullanabileceği mürit arayan bu tekkeler öğrencinin sinirsel dengesini bozmakta, onun olağan şartlardan koparak bir pembe hayaller dünyasına yuvarlanmasına yol açmaktadır. Tabii bu nedenler daha da çoğaltılabilir. Okuldan kopan gencin karşılaştığı durum nedir? Bu öğrenimden kopma doğal olarak aileden kopmayı da peşinden getiriyor. Gençle ana baba arasında dünya görüşü ve davranışı bakımından zaten var olan çatışma giderek bu sonucu doğuruyor. Ana baba aynı dünya görüşünü paylaşan kişiler bile olsa sürekli çocuklarını koruma içgüdüsüyle hareket ettiklerinden onun nihayet bir iş sahibi olmasını, mürüvvetini görmeyi arzu ederler. Çoğu öğrenci ailesinin dar gelirli olduğu düşündürse çocukların okutulması büyük fedakarlıklara dayandığından emeklerinin sonucunu görmek istemeleri de doğaldır. Diğer uyumsuzluklar da dikkate alındığında öğrencinin öğrenimi bırakması ya da sürüncemede kalması aile içindeki çelişkiyi keskinleştirip genellikle çocuğun aileden ayrılmasına sebep oluyor. Bu durumda genç gerçek hayatla karşı karşıya kalmakta, bir ölüm dirim mücadelesine girmekte, yaşamını sürdürebilmesi için bir işte çalışması gerekmektedir. Sosyalist genç ilk elde çalışabileceği bir fabrika arıyor. Onun fabrikada bulunması yaşamını sürdürmenin yanında işçi sınıfını uyandırmak bakımından da önemli bir görevdir. Gel gelelim Türkiye'de sanayileşme tam olarak gerçekleşmediği için en ağır koşullarda en düşük ücretle çalışmak için yığınlarca işsiz iş aramaktadır. İş yerinin İleride başına dert olacak öğrenci yerine uzun zaman istediği gibi çalıştırabileceği bilinçsiz kişileri tercih edeceği ortadadır. Öğrencinin fabrikaya girmesi gerçekleşse bile gerekli gereksiz çıkışları göze batmakta, kısa zamanda suyunun ısınmasına yol açmaktadır. Ayrıca hayalindeki işçi sınıfını bulamayan genç düş kırıklığına uğramaktadır. İşçi sınıfının içinde tutunduğu takdirde onun bilincine olumlu etkilerde bulunabilecek olan öğrenci, sendikalarca kendileri için bir tehlike olarak görülmekte, işçiden soyutlanmasına çalışılmaktadır. Zaten birkaç fabrikadan atılan, adı da komüniste çıkan bir kişinin bugünkü şartlarda yeni iş olanakları bulabilmesi çok zordur. Sonuçta öğrenimini bırakan gencin bugün işçi sınıfına katılması genellikle gerçekleşememekte ve arkasından kahvecilik, seyyar satıcılık gibi tutarsız işlere yönelinmektedir. Demek istediğim o ki, okulundan ailesinden kopan, proleterleşmek isteyen gencin, işçi kesiminde dikiş tutturamayınca ve arkadaşları arasında ikide bir beliren kopmalar ve ayrılmalar, yeni yeni gruplaşmalar nedeniyle onlardan da destek bulamayınca düşünsel dengesi de bozulmaktadır. Çalışmak zorunda kaldığı tutarsız işler ve ağır yaşam koşulları bastırdıkça, ki bu koşullarda kendisini yetiştirmesi, sürekli yenilemesi de artık olanaksızdır, bunalımı artmakta, sosyalizm adına işlemediği hata kalmamaktadır. Bilimsel sosyalizm, işçi sınıfı, Türkiye ve dünya koşulları bir yana itilmekte, devrimcilik adına bireysel kurtuluş için çıkışlar başlamaktadır. İşte bu noktada sosyalizm bir sürü olumsuz davranışların, ecüş bücüşlüklerin sığınağı haline getirilmek istenmektedir. Bunun sosyalizme verebileceği zararlar belki de tahmin edilemeyecek kadar büyüktür. Behlül'ün çok önemli bir noktaya parmak bastığı meydanda, Frankler onun anlattığı durumdaki gençlerin yaptığına fuit en avant, öne doğru kaçış diyorlar ki, içinde bulundukları durumu çözümleyemeyenlerin geriye dönüşü gururlarını yediremeyip çıkışı ileride fakat yine yanlış yerde aramalarını deyimliyor. İleriye kaçış hiçbir zaman geçerli bir çözüm getirmemiştir. 7. Mustafa Kemal ve 27 Mayıs solculuğu. İnönü Atatürkçülüğü. Şöyle bir saptama yapmışımdır. Acaba siz nasıl bulacaksınız? Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın iki büyük komutanından birisi Mustafa Kemal Paşa, İmparatorluk ordusunun en çizgi dışı generallerinden birisiydi. Ne Abdülhamit düzeniyle uyuşabilmişti, ne İttihatçı düzeniyle. Biraz dikkati çekebilmesi ancak askerlik sanatındaki başarısıyla gerçekleşmişti. Buna karşılık öteki komutan İsmet Paşa, İttihatçı ordusunun gözde subaylarından birisiydi. O kadar ki Müşir Ahmet İzzet Paşa kurmay başkanı iken Yemen'de onun kurmaylığını bile yapmıştı. Bu saptamadan Cumhuriyet dönemine ilişkin sonuçlar da çıkarılabilir elbet. Ama daha Kurtuluş Savaşı sırasında ulusal hükümetin bir tutum değiştirmesinde de etkili olduğu söylenemez mi? Hatırlayınız, Mustafa Kemal Paşa, irade-i milliyeyi Sivas'ta, Erzurum'da, nihayet Ankara'da topladığı kongre ve meclislerle somutlaştırıyor, Kuvayi Milliye'yi ise milislerle yürütüyordu. Büyük Millet Meclisi hükümetinin silahlı gücü başlangıçta geniş ölçüde silahlanmış halktı. Düzenli yani bürokratik ordu fikrinin gerçekleşmesi İnönü'nün Ankara'ya gelişinden sonradır. İnönü Atatürkçülüğünü anlamak için bu nokta çok önemli. Önce kestirmeden müdafaa-i hukuk öğretisinin esaslarını bir hatırlayalım. Emperyalizme karşı mazlum milletlerin kurtuluş savaşı, istiklali tam ilkesi, kapitülasyonların lağvı, aynı zamanda halife olan sultanın egemenliğine karşı kayıtsız şartsız millet egemenliği, emperyalist batıya karşı ulusal bileşim, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmek için aralıksız devrim ve atılım. Bildiğimiz gibi bu ülkeler uluslararası siyasal düzeyde Türkiye'nin tarafsızlığı, Sovyetlerle Balkan ülkeleriyle ve Sadabat Paktı ülkeleriyle dostluğu biçiminde beliriyordu. Emperyalizm ülkeleriyle düpedüz uyuşmazlık halindeydik. İngiltere ile Musul, Fransa ile Hatay. Faşist ülkelerle ise aramız hiç de iyi değildi. Özellikle İtalya ile, 12 adalar dolayısıyla. Bir de İnönü'nün Türkiye'ye egemen olduktan sonraki tablosunu hatırlayınız. Ufak ufak kayarak sonunda batılı emperyalizmler cephesiyle kaynaşma. Ufak ufak istiklali tam ilkesinden fedakarlık ederek işi ülkemizde Amerikan posta idaresinin kurulmasına kadar kaydırma, ulusal bileşim yerine öykünmeci bir batı kültürü propagandası, köklü kalkınma tedbirleri yerine daha çok ulusal eğitime ve kültüre dayanan bir üst yapısal kalkınma programı, tek parti, tek şef, tek millet sloganı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez aşırı sol ve aşırı sağ öğretisi ve kuvayi milliye dinamiği olarak değil de soyut bir egemen sınıflar milliyetçiliğinin ideolojisi olarak işlenmesi ve basbayağı faşizanlaştırılması, aralıksız atılım ve devrim yerine çeşitli ödünlerle klasik bir burjuva demokrasisi düzenine geçişin planlanması. Bunların uluslararası politikada görünüşü ise malum. Atlantik Paktı'na giriş, NATO, CENTO ve Orta Doğu'da Amerikan çıkarlarının bekçiliği. Mustafa Kemal Paşa, aydınlar, halk, bu arada elbette eşraf ve bürokrasinin gözü kara milliyetçileriyle demokratik bir devrimin dinamik lideriydi. İsmet Paşa, geniş ölçüde bürokrasiye ve eşrafa dayanan merkeziyetçi bir diktatın tartışmasız lideri oldu. Kemal Paşa'nın hareketinden de besbelli bir liberal burjuva cumhuriyeti çıkacaktı ama eğer bürokratik katılaşma olmasaydı belki de bu çıkış bütün gericiliklere türlü ödün verilerek değil radikal bir gerçekçilikle gerçekleştirilecekti. Ama ben İnönü Atatürkçülüğünün en büyük zararını ilericilik diye bürokrasiye, oradan çeşitli aydın katlarına sindirilmiş kültürel batıcılık tutkusunda görürüm. Yaşıtlarım elbet hatırlar, o tarihlerde İnönü dönemi eski Yunan tarihindeki Perikles dönemi gibi bir kültürel kalkınma dönemi olacak deniyordu. Sanıyorlardı ki Yunan Latin kültürünü köken diye benimseyebiliriz. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yunan Latin klasiklerini çevirmesi, köylüleri kültür yoluyla kalkındıracak sanılan köy enstitülerinde öğrencilere mandolinle Mozart'ın Türk Marşı'nın öğretilmesi yeterlidir. Şu iki noktanın altını özellikle çizmek isterim. Köy enstitüleri fikri 1, batılı hümanizma fikri 2. Bunlar Atatürk devrimciliğinin getirdiği ögeler değildirler. Bunlar İnönü döneminin iki büyük saptamasıdırlar ki, birisi ulusal kültürün yıkılması yerine batılı kültür emperyalizminin geçirilmesi, ikincisi ise köylünün kültür yoluyla kalkındırılması masalını başımıza musallat etmişlerdir. Mustafa Kemal dönemini az buçuk yaşamış olanlar, onun büyük tutkusunun Yunan-Latin klasikleri değil, Türk tarihi olduğunu elbette bileceklerdir. Türk Tarih Kurumu'nu Perikles dönemini inceletmek için açmamıştı elbet. Amacı kurulmasına yardımcı olduğu ulusal devlete tarihini sağlamaktı. Türk Dil Kurumu'nun da böyle bir amaçla kurulduğu besbellidir. Oysa İnönü döneminde konservatuvar kurulur, opera açılır, Yunan-Latin klasikleri çevrilir ve liselerimizde Yunanca, Latince, evet yanlış okumadınız, öğretimine girişilir. Bunlardan ilki elbette ulusalcı bir kültür eylemidir. İkincisi, yani İnönü'nün yaptıysa açıkça kozmopolit ve Tanzimat batıcısıdır. Atatürkçülük bile değil. Gelelim işin en kritik noktasına. Demokratik düzene geçer geçmez halkın bu kültürel yabancılaşmaya ne türlü sert bir tepki gösterdiğini dehşetle fark eden İnönü, kendine vergi esneklikle o işleri yürüttüğü ekibi su gibi harcamış, Hasan Ali Yücel, Tonguç vesaire, aşırı sağın çokluk yanlış olarak yakıştırdığı solculuk isnatlarıyla baş başa bırakmıştır. Burada şu önemli yanlışı düzeltmek isterim. İnönü döneminde sosyalist sol cezaevlerindeydi, sürgünlerdeydi, Milli Eğitim Bakanlığı'nda ya da operada değil. İşin ilginç yanı İnönü Atatürkçülüğü'nün bu kozmopolit batıcıları, o pek sevdiğim deyimli Hristiyan sosyalistleri, çok partili dönemde sosyalist sola kendilerini yedirmesini bilmiş, davalarını sosyalist solun davasıymış gibi göstermeyi başarmışlardır. Oysa ne operacılık türünden bir batıcılık, ne köy enstitüleri türünden bir üst yapı devrimciliği sosyalist solun sorunu olmuştur. Gerçek anlamda Atatürkçülük bile değildirler bunlar. Bal gibi inönücülüklerdir ki programlarında toprak reformu, endüstri devrimi gibi köklü dönüşümler bulunan gerçek sosyalistlerin gülüp geçeceği şeylerdir. Bu konularda laf çok, başka bir gün yine döneceğim. Hanidir bu konuya ilişmeyi düşünüyordum. Cuntacılık Atatürkçülük değildir. 27 Mayıs'tan sonra bir moda peydahlandı. Ordunun yönetime müdahalesi ya da ona benzer bir şey Atatürkçülük sayılıyor. Son 15 yıl içinde basında bunun savunmasını yapan çok adam çıkmıştır. Ama neden Atatürkçülük olduğunu açıklayabilen çıkmamıştır. Çıkamaz da ondan. Neden mi? Benim bildiğim Mustafa Kemal Paşa oldum olası ordunun değil yönetime, siyasetin en ilkel şekline bile karışmasına karşıdır da ondan. Hele bir düşünelim. Atatürk'ün hayatında ordu içinde politika yaptığı dönem hangi dönemdir ve ne kadar sürmüştür? Yanılmıyorsam ilk Şam görevi sırasındadır. Sonra da İttihatçılarla birlikte hürriyetin ilanına kadar bir süre yürümüştür. Sonra? Ha, bu sonrası önemli işte. Çünkü Mustafa Kemal Paşa, İttihatçılıkla orduya siyaset bulaşmasının işi nereye götürdüğünü fark eder etmez, askerin siyasete karışmasına karşı olmuş, aklımda doğru kalmışsa Edirne Kongresi'nde İttihatçılara da bu fikri telkin ve kabul ettirmeye çalışmıştır. 1919 hareketini düşünelim. Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya geçti. Refet Paşa, Karabekir Kazım Paşa, Ali Fuat Paşa ile anlaşmıştı. Müdafaa-i Hukuk hareketini bir askeri isyan, bir junta hareketi olarak başlatmasına ne engel vardı? Hiç. Böyle yapmamıştır. Evvela sivile soyunmuştur. Saniyen halk murahhaslarından kongre toplamıştır. Salisen meclis kurmuştur. Rabian orduyu o meclisin emrine vermiştir. Nasıl kalkar da Bonapartist türden cuntacılıkları Mustafa Kemal'in adına bağlayabilirsiniz? Etti mi iki? Fakat bir de inkılabın ilk yıllarında ordu komutanlarının aynı zamanda milletvekili olmasından doğan bir sorunu çözümleyiş biçimi vardır. Nasıldı hatırlıyor musunuz? Söyleyeyim. Der ki, ya asker olunur ya siyasetçi. İkisi birden olunamaz. Asker olacaksanız milletvekilliğinden ayrılacaksınız. Yok, siyaset yapmak niyetindeyseniz o takdirde orduda bir gün dahi kalamazsınız. İstifa etmelisiniz. Öyle de olmuş. Asker kalacaklar milletvekilliğinden, siyasete atılacaklar askerlikten ayrılmıştır. Bu neyi gösterir? Atatürk'ün askerin siyasetlerle, cuntacılıklarla uğraşmasına karşı olduğunu göstermez mi? Etti 3. yalnız davranışlarıyla değil Mustafa Kemal Paşa orduyu vatan savunmasına ayırdığını, siyasetten uzak tutmak niyetinde olduğunu sözleriyle de belli etmiştir. Hadi biraz da onları kurcalayalım. Buyurun 1927 Ekim'inde söylediği bir söz. Efendiler, kumandanlar, askerlik vazife ve icabatını düşünürken ve tatbik ederken dimağını siyasi mülahazaların tesirinde bulundurmaktan kaçınmalıdırlar. Siyasi cihetin icabatını düşünen başka vazifedarlar olduğunu unutmamalıdırlar. Etti mi 4? Bir de size 1 Mart 1924'te söylediklerini aktarayım da bu nokta iyice açıklığa kavuşsun. Memleketin genel hayatında orduyu siyasetten tecrit etme ilkesi, Cumhuriyet'in daima sözünü ettiği bir esas noktadır. Şimdiye kadar takip olunan bu yolda Cumhuriyet orduları vatanın emin ve metin hamisi olarak hürmet ve kuvvet mevkiinde kalmışlardır. Demek ki 5. Artık 27 Mayıs'ın yanlış yorumlanmasından mıdır bu kanaldan Nasır tipi merkeziyetçi diktat rejimlerine kolaylıkla atlanabileceği umudundan mıdır nedir? Memlekette yönetime askerin karışması Atatürkçülüğün ta kendisi sayılmaya başlandı çıktı. Yok efendim Mustafa Kemal Paşa iddiatçı tipi cuntacılığa merkezi umuminin gölgede kalıp 12 Mart'ta olduğu gibi hükümeti geriden yönetmesine de Bab-ı Ali baskınında olduğu gibi fiilen hükümet darbesi yapıp yönetime el koymasına da oldum olası karşı çıkmış, tepeden inme bonobartizme karşı halk örgütlenmesiyle aşağıdan yukarıya bir devrimciliği geçerli saymıştır. Orduyla girişilecek hareketlerin önünde sonunda memleketin başına türlü dertler açacağını meşrutiyet dönemi deneyleriyle gördüğünden Türkiye Cumhuriyeti ordusunun kesinlikle siyasetin dışında kalmasını öngörmüş, bunu açık açık söylemiştir. Göz göre göre bunun tersini savunmak, ya milleti enayi sanmak ya da birçoklarının yaptığı gibi Mustafa Kemal adını bilmem hangi türden bir cuntacılığı gizlemek için kullanmaktır. Bu bakımdan ilkeleriyle sayılabilse de 27 Mayıs hareketini bile uygulanışıyla Atatürkçü saymak olasılığı yoktur. Hele 12 Mart'ın lafı edilmez. Kaldı ki her iki olayda göstermiştir ki Mustafa Kemal Paşa orduyu siyasetin bu türlüsünden uzak tutmak istemekte haklıdır. Zira ilk çalkantıyı bir takım öteki çalkantılar izlemiş, o günden bugüne Türkiye bu konuda ancak yeni yeni Cumhuriyet'in asıl temeline oturabilmiştir. Hadi yine onun pek sevdiğim 12 Mart günlerinde de sık sık andığım bir sözüyle yazıyı bağlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin ordusu istilalar yapmak veya saltanatlar yıkmak veya saltanatlar kurmak için şunun bunun elinde ihtisar aleti olmaktan münezzehtir. Yanlış mı demiş? Meraklısı için notlar. Bu yazıda ordunun toplumsal ve sınıfsal konumunun söz konusu edilmediği anlaşılmıştır umarım. Sadece en ilkel cuntacılıkları Atatürk'ün adına bağlayarak millete yutturmak isteyenlerin davranışlarının, Mustafa Kemal Paşa'nın bu yoldaki davranışlarına ve sözlerine uymadığını göstermek istedim. Biz öyle marifet karıştırmadık diyenlerin üstüne alınması da gerekmez. Bir de bu açıdan bakın. Önce dürüstçe itirafımı yapmalıyım. 27 Mayıs darbesi gerçekleştirildiği sıralar çoğu Türk aydını gibi ben de bir beladan kurtulduğumuzu, düze çıktığımızı sanmıştım. O hızla girişilen eylemin Atatürkçülüğüne inanmış da olabilirim. Kuşkularımın başlaması biraz daha sonradır. Kısmen Mustafa Kemal'in şuralar ve meclislerle sürdürdüğü müdafaa-i hukuk hareketiyle düpedüz bir junta olan Milli Birlik Komitesi arasındaki farkı sezişim etkili olmuştur bunda. Kısmen de Atatürk Anayasası'ndaki tek meclisli dolaysız halk egemenliği esasına karşılık 27 Mayıs sonrasında benimsenen çift meclisli dolaylı halk egemenliği esasını yadırgayışım.